tarihinin izinde.
Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnaf Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Arzu Usta, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Ayağınıza sağlık hocam. Bizler dinleyicilerimiz sizi özledik epeydir. Yeni görevinizden dolayı programlarımızda yan yana gelemedik. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Ben de dinleyicilerimizle buluşmamdan dolayı ayrı bir mutluluk taşıyorum. Şu anda gerçekten heyecanlıyım. Bu heyecanımı da aktarmak isterim. Çünkü yıllara varan istikrar yakalamış bir program bu.
Sayenizde hocam. Kurumumuzun sayesinde.
Hepimizin belki bilmiyoruz karınca kararınca ne katkı verdik ama öncelikle kurumun çalışanları sizler de bu iş.
Eksik olmayınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Refik Turan hocamızla önemli bir konuyu konuşacağız. Kültür, medeniyet, kültür medeniyet arasındaki ilişkiler, kültürlerin ve medeniyetlerin doğuşu, dünya tarihindeki medeniyet örnekleri hep kulaklarımızda şu vardır. Doğu medeniyeti, Batı medeniyeti, Batı medeniyeti, İslam medeniyeti. Hocamızın çok önemli bir vurgusu vardır. Bozkır medeniyeti. Hocam bir giriş yapalım. Kültürlerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişki. Kültür dediğimizde ne diyoruz? Medeniyet dediğimizde ne diyoruz? Ve bunların doğuşuna ilişkin neler söyleyeceksiniz?
Tabii kültür ve medeniyet arasında kes bir ilişki var. Her ikisi de bir sosyolojik anlamda gelişmişlik düzeyini ifade eden, tarif eden kavramlar bunlar. Hani elbette hani kültür batı kavramı, batı dillerinden bizim dilimize intikal etmiş bir kelime. Bunu Ziya Gökalp işte Hars kelimesiyle karşılamaya çalıştı. Hani o zamanki işte milliyetçi anlayıştan dolayı. Ama tekrar kültüre bir dönüş oldu. Yani bugün kültür işte Hars'ta kullanılıyor ama çok az bir mahiyette. Medeniyetin bir önceki gelişmişlik evresi kültür. Tabii medeniyeti ifade etmek için kültürden yola çıkmak gerekiyor. Sosyolojik anlamda bir toplumun milletleşme evresine yükselirken bir takım sahip olmuş olduğu değerlerin yükselişinden doğan bir bütün kültür. Bunu değişik bir şekilde ifade edecek olursak, hani bir milleti millet yapan değerler bütünüdür şeklinde de sosyologlar ifade eder. Peki bir milleti millet yapan değerler nedir derseniz, öncelikle dil, konuştuğumuz dil veya lisan. Şu anda biz işte meramımızı, hani ifadelerimizi bu işte Türkçemizde ifade ediyoruz. Türkçe kültürün temel bir değeridir. Öncelikle dil. Yani her milletin temel değeri dildir. Dilin arkasından tabii ki duygu, düşünce, hayat tarzı, sanat, tabii inanç yani genel anlamda adet ve gelenekler hani bir milleti millet yapan değerler bütünüdür. Tabii bu temel başlıkların alt başlıklarını sıralamak da mümkün. Sanat dediğimiz anlamda hani bunun işte musikisi var, mimarisi var, resmi var, işte kabartması var, el sanatları var yani ve açabildiğimiz şekilde bunu götürebiliriz. Ama burada dikkat edilecek husus dinleyicilerimizin içinde altını çizmek istediğimiz husus bir milleti millet yapan değerlerde veya bir gelişmişlik çemberine baktığımızda onun birinci temel unsurudur. Önemli olan birinci ortak payda dildir. Yani bir kültürün yani ana ortak paydası nedir dediğimizde dildir. Ama hani dil tek başına değil. Yalnız her şeyi doğuran dildir.
Ana unsur
dildir. Ana unsur dildir.
Evet yani. Hocam.
Elbette hani dilin de hani başlangıcı nedir derseniz.
Tevhirler
hani,
var hocam.
Yani öğrenmedir. Yani evet. En basitinden öğrenmedir. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın ilk emri oku diyoruz ya. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Hani Allah'ın adıyla oku. Hani oradaki temel vurgu öğrenmeye işarettir. Allah'ın adıyla oku, öğren diyor. Rabbimiz böyle bir ifade kullanıyor. Burada da tabii ilk öğrenmede dil öğrenmesidir. Arkasından diğer unsurlar gelir. Peki yani bu anlamda tabii Türk kültürü, Çin kültürü, Fars kültürü, Arap kültürü, işte batıya gidersek İtalyan kültürü, Fransız, İngiliz, Alman kültürü demek mümkündür. Çünkü bunların her biri kendi özelliğini taşıyan ayrı ayrı kültür daireleridir. Kültürle medeniyet arasında temel bir ilişki var dedik. Hani elbette bir kere medeniyeti doğuran kültürdür veya kültürlerdir. Medeniyet coğrafi anlamda, kavramsal anlamda çok geniş bir daireyi içermesine rağmen hani anası kültürdür. Bunun tespitini yapalım bir kere. Peki yani bir medeniyet kültür haline nasıl gelir derseniz, ben hani Amerikalı tarih ve kültür tarihi araştırmacısı Will Durand'a şöyle bir tespite rastladım. Bu çok önemliydi benim için. Hani bu konuda bir çalışma yapıyorum. İnşallah gelecek zaman dilimlerinde kitap olarak da çıkacak. Bir kültür medeniyete nasıl dönüşür sorusuna cevap verirken en temel taş olarak devleti bulmuş. Yani bir kültür medeniyete geçerken güçlü bir devlet eliyle diyor medeniyetleşebilir. Burada şu var. Peki medeniyeti tarif edecek olursak, medeniyet yani bir kültürün kendi unsurlarını başka kültürler nezdinde de kabul ettirilebilir hale gelmesinden doğan organizasyon bir bakma. Bu da kuvvetli bir devlet eliyle oluyor.
Hocam
yani,
burada
ama tabii kültürden medeniyete geçince de şüphesiz bir takım şekil değişiklikleri, bir takım gelişmeler, bir takım dönüşümler olacaktır.
Hocam bu anlamda önemli çalışmalarınız var. Ben takip ediyorum, biliyorum. Bozkırt göçebe kültürü şeklindeki ifade eden, Bozkırt kültürü şeklindeki ifade eden, siz bunlara çok katılmıyorsunuz ve bu konudaki çalışmalarınızın devam ettiğini de biliyorum. Bozkırt medeniyeti olarak adlandırıyorsunuz. Şimdi az önceki Durant'tan mülhem ifadenizde devletleşme ile medenileşme arasındaki ilişkiyi Bozkır'a ve İç Asya, Orta Asya, Türkistan'a ilişkin nasıl uyarlayabilirsiniz Refik Hocam?
Şimdi o halde hani biraz önceki söylediğimiz ifadeden yola çıkacak olursak, hani bir medeniyet dediğimizde de onun da temel unsurları var. Kültüre benzer unsurlar, kültürün unsurlarıyla da ilişkili. İlişkili ama tıpkısının aynısı değil. Farklılıklar kazanıyor. Mesela bir medeniyetin sadece bir dili olmaz. Birden fazla medeniyetin dilleri olabilir. Yani bir kere genişliyor. Ama bu çerçevede inanç sistemi veya din yani ayrı bir şekilde devreye giriyor. Medeniyetin sanatı oluyor, medeniyetin hukuku oluyor, medeniyetin bilimi oluyor. Evrensel bilim tabii, üst dereceli bilim. Hani ona da
az evvel vurguladığınız hocam evet.
Vurguladığımız şekilde ve medeniyetin devleti oluyor. Bir kültürün diğer kültürler üzerinde de müessiriyet kurabilmesi ve onlara kendi unsurlarını kabul ettirebilmesi sonucunu ancak bir devlet eliyle olabiliyor. Hani işin anahtarı burada devlet. Dolayısıyla hani Türk kültüründen Bozkırt medeniyetine geçerken, ki hani Bozkırt medeniyeti var mıdır yok mudur, burada da araştırmacıların bir takım hani farklı görüşlere veya anlaşmazlık noktalarına geçtikleri yani vardır. Ama benim kanaatim yani bir Bozkırt medeniyeti vardır. Hani neden vardır derseniz, hani Bozkır'ın bir kere güçlü dili ve dilleri vardır. Hani Bozkır'da.
İlk başta hani vurguladığınız unsur hocam. Evet.
Tabii. Bozkır'ın dili vardır. Ama burada medeniyet derken buna paralel, yani dile paralel olmazsa olmaz bir takım temel unsurlar üzerinde durmamız gerekiyor. Örnek olarak hukuk. Hukuk yani burada bir medeniyet hukuku aynı zamanda evrensel hukuktur veya evrensel hukuk olma iddiasındaki yükselen hukuktur. Mesela milli bir hukuktan söz edilmez fazla ama yani medeniyet hukukundan söz edilir. Çünkü medeniyetin demin kültürün bir ortak paydasından söz ettik. Burada da medeniyetin ortak paydasından söz edecek olursak, birinci temel unsurundan söz edecek olursak orada da din karşımıza çıkar. Diğerinde dil. Topyekün kültürel çerçeveyi kuşatan temel unsur dildir. Ama medeniyette topyekün medeniyet çerçevesini kuşatan temel unsur, ana payda dindir, inanç sistemidir. Buna bağlı olarak diğer unsurlar karşımıza çıkar. Gelişmiş risk düzeyi arttıkça işte mesela iç içe bir takım medeniyet unsurlarını burada zikredebiliriz. Mesela inanç sistemi ahlakı doğurmuştur. Yani bir medeniyetin genel ahlakı olur. Dünya işte bir genel ahlak, işte dünya ahlakı olmaz. Ama genel ahlak derken bir medeniyetin ahlakından söz eder sosyologlar ve bu anlamda araştırma yapan işte sosyal araştırmacılar. Burada yer yer tabii bir karmaşa vardır. Yani işte genel ahlak kuralları deni veriyor. Yani hangi ahlak? Yani neden bahsediyorsun? Yani şimdi şu anda mesela Batı medeniyet ahlakı mı? İslam medeniyet ahlakı mı? Çin medeniyet ahlakı mı? Yani böyle bunu belirtmek lazım. Altını çizmek lazım.
Yahut Hint'teki yoksa ahlak mı hocam?
Genel evet. Dünya ahlakı denemez. Yani teknik olarak da yanlıştır. Bilgi olarak da yanlıştır. Dinden ahlak doğar. Ahlaktan da bitmedi. Başka bir temel unsur daha doğar. Hukuk doğar. Yani hukuk da kanun da hukuktan doğar. Kanun dediğimiz maddeden de. Yani kanun doğunca da devlet doğar. Devlet varsa da tabii gene kanun temelli erk dediğimiz yönetme hakkı doğar. Böyle bir temel gidişat vardır. Yani devletlerin ortaya çıkışı da erk dediğimiz kavramla, yani bugün hani egemenlik unsuru diyoruz ya veya eski deyimle hakimiyet unsuru, hani bu temel noktası hukuktur, ahlaktır, inançtır. Yani
peki hocam, Bozkır medeniyeti konusundaki temellendirmelerinizde şu çizdiğiniz tabloyu göz önünde bulundurursak, biz ilk olarak M.Ö. 8. yüzyıldan başlayarak Saka Türk Devleti'ni mi örnek almalıyız? Bozkır medeniyeti, evet, bu devlet zamanında başlamıştır ifadesi bir tarih bilimi açısından, bir de sosyoloji bilimi açısından ne derece isabetli ve doğru hocam?
Saka Türkleri tabii M.Ö. yani 6. 7. yüzyıla kadar gidiyor. Hatta hani 1000'e kadar götürmek mümkün. Bilimsel olarak bütün berraklığıyla konu ortaya çıkmadığı için tartışmalı. Ama daha ziyade Türk tarihçilerinde ilk Türk kültürünü temsil eden yapı kimdir sorusunun cevabı Hunlardır. Yani bunu dinleyicilerimizle paylaşalım bir kere. Yani o kesindir. Yani Hunlarla başlayan tarih belgeli şekilde, kayıtlı şekilde mevcuttur kitaplarımızda, işte Çin kaynaklarında, bilahare işte Avrupa, Roma kaynaklarında mevcuttur. Oradan bu tarafa olan Türk kültürü ve Bozkır medeniyeti demek gerekir. Şimdi burada gelelim Bozkır medeniyetine. Bir hususu daha belirteyim. Dünya, evren, hani Sedat Bey, yani her şey bir düzen üzerine, tertip üzerinedir. Yani hiçbir şey öyle tesadüfen hani karmaşa halinde olmaz. Yani mesela işte güneş sistemi diyoruz değil mi? Yani Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter, Satürn, işte Plüto şeklinde sayılabiliyor. Yani
hocam,
bunların
evet,
kendi eksenleri etrafında dönüşleri vardır. Güneş sistemi etrafında dönüşleri vardır. Güneşin dönüşü vardır. İşte Samanyolu galaksinin dönüşü vardır. Yani böyle. Bu çerçevede kültürler ve medeniyetlerin de birer sistematiği vardır. Yine temel olarak edindiğimiz tespitleri burada paylaşmakta yarar görüyorum. Mesela medeniyetlerin de bir mümessili, mümessil diyorum, bu mümessil tabirini benimsemek ve benimsetmekte yarar var. Eski bir kavramdır bu. Eski sınıfta işte hocadan sonra diğer öğrenciler arasında işte başkanlık yapan demeyeyim, hani başkanlık tam karşılamaz mümessil. Mümessil bir yönüyle yani temsilci kişilik demektir. Kılığıyla, kıyafetiyle,
temsil,
görüşmesiyle,
hani evet,
yani daha geniş bir anlam ifade eder. Hani başkanlık da yapar tabii. Öğretmene yardımcı olur. İşte diğer hususlarda idareye yardımcı olur. Böyle bir mümessil kavramı vardır geniş anlamda. İşte bir medeniyetin, medeniyet bir kültürler ailesidir. Hani yeri gelmişken ifade ederim. Hani başka kültürler de olacak ki bir medeniyet de olsun. Hani güçlü bir kültürün güçlü devlet eliyle başka kültürlere kendi unsurlarını kabul ettirmesinden medeniyet doğar diyoruz ama yani başka kültürler de kendi varlıklarını yani her ne kadar o güçlü kültürün tesiri altında da olsa varlıklarını devam ederler ve onlar da bir alışverişe giderler. Medeniyette birbirine yaklaşan kültürleri görürsünüz. Bundan da medeniyet doğar. Ama bunun da bir yönetimi gerekir. İşte hocam, sistematiği gerekir, disiplini gerekir. İşte bunu her medeniyete baktığımızda burada galiba hocam. Yani bir medeniyetin mümessil milleti vardır. Yani onu belirtmeye veya mümessil kültürü vardır. İşte Bozkır dediğimiz camia, tekrar Bozkır'a dönelim. Çok geniş bir coğrafyadır malum olduğu üzere. En az 10 milyon kilometre kare. Yani düşünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti gene hatırı sayılır genişlikte çok şükür bir devlettir. Ama 780 bin kilometredir yani 1 milyon kilometre bile değildir. Ama hani Bozkır en az 10 milyon kilometreyi ihtiva eden geniş bir coğrafyadır. Yani bugün tabii bir tarafıyla Sibirya, bir tarafıyla işte Mançurya, bir tarafıyla Tibet.
Çok geniş bir coğrafya.
Tabii hocam. Yani bir tarafıyla bugünkü Türkistan yani geniş bir coğrafyadır.
Hocam buradan yani, devam edelim. Bir kısa bir ara verelim.
Tarihinin izinde tarihin akışına yön veren olayları irdelemeye devam ediyor. Türk tarihinin izinde her çarşamba 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programındasınız. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bozkır medeniyetinin kapsadığı coğrafyanın ne kadar geniş bir alan olduğunu ifade ettiniz hocam. Burada kestik. Buradan devam etmenizi rica edeyim.
Çok geniş bir coğrafya. Tabii bu geniş coğrafyada çok değişik kültürler vardır. Yani tarihin eski çağlardan beri zor bir coğrafya olduğu için hani çok nüfus yoğunluğu olmaz. Yani bu coğrafyada olmamıştır da. Mesela hani bir Çin gibi, Hindistan gibi değildir. Yani bu coğrafyadaki nüfus yoğunluğu. Ama onunla beraber bu geniş coğrafyada çok çeşitli hatırı sayılır orijinal kültürler doğmuştur. Yani biri Türk kültürüdür, biri Moğol kültürüdür. Ne bileyim yani bugün artık olmayan bir işte CMP kültüründen bahsetmek mümkündür. Karahıtaylar hani münakaşalı da olsa ayrı bir kültür.
Hocam çok münakaşalı, evet.
Tibet yani bir Bozkır kültürüdür. Yani bugünkü Tibet kültürünü incelediğimizde buna ulaşıyoruz. Mançu kültürü vardır. Mesela geçen de Korelilerle bir yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde karşılıklı bilimsel programlar yapıyoruz. Koreliler de kendilerinin Bozkır kültüründen çıktığına inanıyor yani ve bu çerçevede araştırmalar da var. Hakikaten mevcut yeni araştırmalar onları oraya götürür. Kore diye hatır sayılır bir kültür var yani günümüze ve tarihleri de aşağı yukarı Türklerin tarihiyle başlıyor Korelilerin. Düşünün Göktürk belgelerinde Koreliler geçiyor. Dolayısıyla böyle bir geniş bir coğrafyada Bozkır var. Bunu bir medeniyet sayıyoruz. Yani onu siz de belirttiniz biraz önce. Yani Bozkır bir medeniyettir. Yani bunu açabiliriz de. Yani neden medeniyettir? Hani bu kısaca bu sorunun cevabını da vermek lazım.
Evet hocam. Doğuya ilişkin bu Bozkır medeniyeti dairesine ilişkin söylediklerinizi Batı'ya ilişkin hocam Finogur, Hunların öncesinde ve Hunlar zamanında devam eden ve ardından gelen Macarlar, Daklar, bu bölge üzerindeki diğer kavimlere teşmil etmemiz mümkün mü? Bu konuda çalışmalarımız var mı?
Şöyle, başlangıçları elbette hani bugün Macarların başlangıcı hani Bozkır'dan çıktıklarına onlar da inanıyorlar. Zaten hani önemli bir Macar araştırma yapısı kendileri Türklerle doğrudan bağlantı kurduruyorlar.
Rasoni'de yani değil mi hocam?
Tabii, evet. Rasoni'de var, işte Guyla Nemet var.
Nemet'te, yani, evet böyle, hocam.
Böyle. Ve bugünkü araştırmacılar arasında da buna kuvvetle inananlar var. Yani ama bugünkü Macarlar eşittir, Türktür demek pek doğru bir şey değil. Yani bugün bir Macar milleti var olduğuna inanıyorlar. Biz de saygı duyup bunu kabul etmemiz gerekiyor ister istemez. Yani.
Hocam.
Ama Bozk, başlangıçta bir bozkır evet. var yani Macarlar deyince. Bugün ortalıkta yok, bir Avarlar deyince başlangıçta bir bozkır var. Hani bozkır çok çeşitli yani evlatları çok geniş olan dev bir medeniyet evet. ailesi yani onu belirtelim yani.
Hocam dünya tarihindeki medeniyet örneklerine geçmeden önce kısaca Türk Tarih Kurumu Başkanımız olarak ben merak ediyorum, sizden öğrenmek istiyorum. Kültür tarihçiliğimiz konusunda biz neredeyiz?
Tabii ki kültür tarihçiliği konumuzda yani yok değiliz. Ama hala daha işin temellerindeyiz yani maalesef bu konuda. Bunun sebebi de sadece araştırmacılarımız değil. Yani sağ olsun atalarımızın tarih yapmalarından kaynaklanıyor biliyorsunuz. Yani bu Atatürk'ün de bir sözü var ya işte tarih yazmak yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Tarih çok geniş bir alanda tarih yapmışlar. Türkler dediğimiz hani tarihi yapı düşünün hani ta Gobi çöllerinden ne bileyim hani Mançurya steplerinden başlıyor. Yani oradan bugünkü işte Hazar'ın doğusu, Baykal'ın güneyi, işte İran, Hindistan, Kafkasya, Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar yani.
Hocam coğrafya
çok evet, geniş bir coğrafya yani. Hani bir ara hani kültür coğrafyamız hakikaten Adriyatik'ten Çin denizinedir. Yani bugün de öyledir. Bu yanlış bir ifade değildir. Kültür coğrafyasından söz ediyorum.
Tabii hocam arkeolojik buluntular da zaten evet.
söz etmiyorum. Yani kolay bir şey değildir. Yani ama gene de kuvvetli araştırmacılar var yani bu konuda bir hani Bahattin Ögel hocanın hatta bundan önce bir Fuat Köprülü'den İbrahim Kafesoğlu'ndan yani söz etmek mümkündür. Günümüzde de bu kültür ve müesseleri daha ön plana çıkararak araştıran şahsiyetlerimiz var. Ama burada şunu da ifade edelim. Ben aslında hani kültür derken kültür tarihi, siyaset tarihi, harp tarihi falan diye ayırıyorlar. Kültürün anlamı çok geniştir Sedat.
Yani hocam şimdi deyince, bu vurgu önemli.
Askeri tarih de girer işin içerisine aslında. Siyasi tarih de girer. Ne bileyim mimarlık tarihi de girer. Yani resmin veya musikinin tarihi de girer. Yani kültür çok geniş bir şey. Yani biraz gene konuşmamızın başına dönüyoruz yani ya orada. Hocam. Biraz önce yalnız hani bir soru attık. Onun da kısmen cevabını verelim yani belki dinleyicilerimizden
merak olur. Buyurunuz hocam.
Hani bozkır neden medeniyettir diye. Çünkü bozkırın kendine has bir dini vardır. İnanç sistemi vardır. Yani işte genelde belki ilk sahip çıkanlar Türk araştırmacılar olduğu için eski Türk dini demişlerdir. Gök Tanrı dini ama bugün yapılan çalışmalarda hani bu Gök Tanrı dininin bazı Moğolların da inandığı, hatta Çinlilerin bir kısmının gene bu dine inandığı, eski Mançuların inandığı, yani bu daireye giren pek çok kültür sahiki sosyal yapıların bu dine inandığı biliniyor. Hatta taşınmış da bu inanç sistemi, Avrupa'ya da taşınmış. Demin hani Macarlar dediniz, ilk Macarlar, ilk Bulgarlar, Avarlar, Hazarlar yani o Gök Tanrı dininin Orta ve Doğu Avrupa'ya kadar gene Bozkır'dan taşındığı gözleniyor. Bir kere bir hani böyle bir inanç sistemi var. Bugün her ne kadar hani bunun dini akideleri tam madde madde belirmese de yine işte elimizde tam metinlerle ifade edilen prensipleri ortada olmasa da hani bir takım saha çalışmalarından hani Bozkır inanç sisteminin ne olduğu keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün bile hani folklorla çıkıyor, alan çalışmalarıyla çıkıyor. İlk daire tamam. Arkasından Bozkır'ın bir hukuk sistemi var. Yani adına işte töre deniyor, yargı deniyor eski Moğolca, yarlık deniyor. O çerçevede Bozkır hukuk sisteminden doğmadır bunlar. Hani Bozkır'ın çok güçlü bir hukuku vardır. Bu tabii büyük çapta örf hukukudur. Hukukta örf hukukunun
ve keskin
çok kalın hatlarla yeri vardır. Yani örf hukuku toplumda geçerli olan, vazgeçilmez olan ama yazılı olmayan hukuk demektir. Kimisi gelenek hukuku falan yani biraz ifade ederler ama biraz orada zayıflatma vardır yani böyle ama...
Aslında değil hocam evet.
Değil tabii yani şimdi... Biraz da bu mevcut bazı cinayetlerle, cinayetler töreyle ilişkilendirildi. Koskoca bir kavram güme gitti tabiri caizse. Yani töre ayrı bir şeydir. Yani o hukuku ifade
bambaşka bir şey hocam.
O hukuku vardır. Bozkır'ın devleti vardır. Bozkır'ın kendine mahsus yazısı vardır. Orhun kitabeleri. Bunu çok açık örneklerinden birisidir. Bozkır'ın sanatı vardır. Yani bugün mesela Türk musikisi diyoruz. Yani, değil mi? Yani sanatta. Bence hani Türk musikisi dünya sanat kolları içerisinde yani en az yani 2000 yıllık yani dünya tarihinde kendisini ispatlamış ve ön sıralarda at koşturan bir sanat alanıdır. Her dönemde kendisini hissettirmiştir. Öncü olmuştur. Hatta işte rahmetli analım Hüseyin Saadettin Arel diye bir musiki üstadı var. Yani Türk musikisi kimindir diye bir eseri var. Orada hani çok geniş bir dünya coğrafyasını Türk musiki kanunlarına, kanunları çerçevesinde musiki icra ettiğini kendince ispatlıyor. Yani ben tabii hani burada müzik uzmanı değiliz ama hani kitabın evet böyle bir değerli bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Yani
hocam zamanımız daralıyor ama dünya tarihindeki medeniyet örneklerini de kısa başlıklar halinde bile olsa ne şekilde aktarabiliriz dinleyicilerimize?
Şimdi tabii ilk medeniyetler Mısır yani bir medeniyettir yani. Şimdi aslında hani konumuz hani hangisi böyle bir uygun medeniyetler işte akli medeniyetler, medeniyetlerin özelliklerine de girmek lazım ama eski Mısır yani günümüzden 5000 6000 yıl önce yani birisi o zikredilebilir. İkincisi Mezopotamya medeniyeti yani Sümerlerle başlayan ama Sümerlerden ziyade Babil dönemi bir medeniyet. Çünkü Babil'de demin söylediğimiz o olmazsa olmaz hem devlet vardır, güçlü bir devlet hem de kültürler ailesi vardır. Yani Babil bir araya getirmiştir. Bu çerçevede Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Bozkır medeniyeti, daha sonraki dönemlerde Roma hani büyük bir medeniyettir ve İslam medeniyeti.
Hocam İslam medeniyetine geçmeden az önce kısaca olsa da Sümerlere ilişkin neler söyleyeceksiniz Refik hocam? Burada bir kafa karışıklığı var kamuoyunda.
Sümerler hani işte, malum olduğu üzere günümüzden 6000 yıl önce bugünkü Mezopotamya denilen topraklara Mezopotamya Yunanca bir kelimedir. Yani iki nehrin arası demek. Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki topraklardır. Mezopotamya. Bu toprakların güneyine yerleşmiş bir kültür yapısı. Hani Sümer kültür yapısı. Buna doğrudan kültür diyor. Çünkü Sümer dili vardır. Sümer yazısı vardır. Tabii bu dilden müdeven adet gelenekleri ve sanatları vardır. Yani Sümer bir kültürdür. Yapılan çalışmalarda Sümer dilinin Türkçe ile çok yakından alakalı bir dil olduğu ispatlandı. Hani eşittir Türkçedir denmedi de hani bazı araştırmacılar onun Osman Nedim Tuna özellikle bu Amerikan menşeli bir Türk dil araştırmacısıdır. Yani önemli çalışmalar yaptı ve yani Sümerceyi Türkçe ile bayağı bağlantılı bir halde ortaya koydu. Tabii sadece Sümerler değil. Yani ben de Sümerler hani %100 Türk müdür değil midir? Hani o soruya cevap veremiyoruz. Yani ihtiyatlı olmak lazım. Değildir de demiyoruz. Ama çok yakın alakalı bir kültür olduğu kesin Sümerlerin.
Evet hocam.
Belki de Türk. Yani ileriki araştırmacılar bunun ortaya koyacak. Zaten hani Türk dediğimiz yapı at sayesinde eski dünyaya o kadar yayılmış ki hani Sedat Bey daha bugün hala gidilen iz bırakılan yerler yeni yeni keşfediliyor. Yeni yeni ortaya çıkarılıyor. Çünkü at da ayrı bir kültürel alan. Onu da belirtelim. Yani insanın atla haşir neşir olması, atla büyük çapta bağlanan hayat tarzını bütünleştirmesi yepyeni bir alan açıyor. Bunu da başaran bir kültür, evet, Türk kültürü. Onu da ifade etmekte
yarar. Hocam radyomuzda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte sizinle birlikte büyük katkılarınızla Neslihan Değirmencioğlu ile yapımcımla hazırladığımız Selçuklu Tarihi programlarında ısrarla şu vurguda bulundunuz. Türklerin İslamiyet'e geçişi henüz elimizdeki bilgilerle bilimin ulaştığı noktayla elbette ki açıklamalar getirilebilir ama toptan şudur denilemez şeklinde evet. İfadeleriniz ve tespitleriniz oldu ki buna katılmamak mümkün değil. Bozkır medeniyetinden, haydi hocam Satuk Buğrahan'la başlatalım. İslam medeniyetine geçişte Türkleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi orada ondan önce bir hususun altını çizmekte yarar var. Yani iki dev medeniyet içerisinde yüzyıllarca bulunup da hakikaten kendi kültürel kimliğinden tam kopmadan, yoluna devam eden millet pek yoktur. Bunu belirtelim. Yani bu Türk kültürünün gücünü de ifade eder. Yani biz bazen hani şu anda da işte dilimize sahip çıkmıyoruz. İşte Türk kültüründe dejenerasyon var, inişler var. Olabilir de yani bunları ben hani hak vermiyor da değilim. Ama yani Türk kültürünün tarihteki yolculuğuna baktığınızda bir kendini ispatlamışlık da var. Yani bu onu da ifade ediyor. Hani düşünün yani Bozkır kültürünün içerisinde yüzlerce yıl kalıyorsunuz. Yani böyle bir yolla devam ediyorsunuz. Üstelik demin söylediğimiz gibi müessil olarak. Ve gelelim hani yeni bir medeniyete geçiş. Yani yeni bir medeniyete geçiş öyle sıradan bir şey değildir Sedat Bey. Yani bir halden başka bir hale geçiyorsunuz. Yani şimdi düşünün, kendi eski inanç sisteminizi bırakıyorsunuz, kendi hayat tarzınızı bırakıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Gene kendi bazı adet gelenekler tabii ki değişikliğe uğruyor, giyim kuşam değişikliğe uğruyor. Yani bu ev yapınızdan, genel işte şehir kuruyorsunuz, şehir yapınızdan, musikinizden, her şeyinizi değiştiriyor. Yani böyle bir şeye geçiyorsunuz. İşte İslam medeniyetinde de Türkler aynı şekilde girer girmez olmadı belki de kendileri mümessil olarak devam ediyor. Bir medeniyetten bir medeniyete geçerken genelde şöyle bir kanaat, neden, yani neden sorusu bütün işte müspet ilimde, pozitif bilimde temel bir sorgudur. Neden, yani neden değiştirmek zorunda kaldılar? Yani bir medeniyeti değiştirmek için gene inanç değiştirmek gerekiyordu. Tabii Türkler inançlarını değiştirdiler. Yani Türkler 10. yüzyılda, bunun aşağı yukarı tarihi de belli, 960 Satık Buğrahan'ın hemen akabinde, ama Satık Buğrahan kilittir burada. 920-25'lerde hani Müslüman oldu. Ama 960'da 200 bin çadır
İşte
Türk
bu
halkından
çok ilginç.
Müslümanlığa geçişte, bunu kültür tarihçileri bir geçiş olarak kabul ederler. Neden geçtiler? İşte eski dinleri yeniye benziyordu.
Refik hocam bunlara i̇şte, katılıyor.
Evet. İşte Çinlerden korkmuşlardı, Batı'ya gelmişlerdi. O da işte. İşte Batı'dan Arap cengaver, Müslüman Arap cengaverler daldılar yani Türkistan'a. Zorladılar. Bu da değil yani böyle. İşte İslam medeniyeti pırıl pırıl parlıyordu. Refah yayılmıştı. Doğru yani ekonomik olarak yani bir anda büyük bir sıçrama
ama
olmuştu.
Ama çok güzel bir örneğiniz var. Almanya'ya gidenler de refaha kavuştular. Neden?
Evet, yani onu hepimiz yaşadık. Yani sosyolojik bir gerçektir. Bütün bunlar hani ben esastan bulmuyorum yani bu şeyin. Din değiştirmek, medeniyet değiştirmek gene de çok kolay bir şey değil.
Evet.
Bunun
hocam.
Daha ötede çok daha esaslı sebepleri olması gerekir diye, olması gerektir kanaatindeyim. Ve bu gereklilik üzerine de araştırma yapıp düşünüyorum. İnşallah yazıya geçirdim.
Hocam programlarımızda da bunu konuşmaya devam edelim.
İnşallah bu noktadan alalım yani.
Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sen de sağ ol, dinleyicilerimiz de sağ olsunlar, var olsunlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.